Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
İyi akşamlar Ate Spor, Begin Gökberk. Salı günü yine saatte 18.30 ve 8'e kadar sizlerle beraberiz. Bu bizim telefonla yaptığımız son yayın olacak. İnşallah öbür hafta ben de sizde olacağım. Bugün de buradan yapmamız gerekti ama gelecek hafta itibaren orada olacağız. Ve dinleyicilerle bağlantılara başlayacağız yapmaya. Zaten ilk de başlıyor. Futbol renklenecek mi acaba tabii, onu da mi diye geçirelim. Bu hafta, öbür hafta maçlar da başlıyor. Ve dinleyicilerle konuşmaya da başlayacağız. Twitter'dan bana soru sorarsanız cevap verebilirim. Cevap veririm size, yani programla ilgili bir şey sorarsanız, yayınla ilgili. İkincisi, İbrahim Altınsay ile bağlanacağız. Yedi içerek geçe gibi. İbrahim Altınsay'ı tanırsanız veya tanımayan da vardır, anlatayım. Bu yayıncılığı, yayıncı kuruluşu, zamanında o yayıncı kuruluşun ilk kurulmasında işin içinde olan, televizyon yayıncılığını iyi bilen, futbol maçı maç ekonomisini, futbol maçı ekonomisini iyi bilen, televizyon ekonomisini iyi bilen biridir kendisi İbrahim Altınsay. Bu işlere çok bilgili ve söylediklerin önem taşıyan biridir. Toplantısı var. Toplantı biterse içerek geçe falan gibi bağlayıp şu şeyi merak ediyorum çünkü. Yani bu liglerin oynanması için bir sürü şey konuşuluyor işte. Bir sürü ben de dahil eleştiriyoruz. Yani futbolun ekonomisi ne durumda? Yayın ekonomisi ne durumda? Katarlılar memnun mu bu işten? Para kazanıyorlar mı ya da niye yayınlıyorlar maçları? Bu lig bu kadar para eder mi falan, bunları konuşacağız. Çeyrek geçeden sonra İbrahim Altınsay'la, eğer müsait olursa, çünkü bir toplantısı var. Yoksa da erken olacaktı zaten konuşmak için. Evet, artık Avrupa'nın başka ligleri gibi bizim ligde oynanmaya başladı. Basketbol, voleybol ligi şey oldu. Sonlandırıldı. Yok sayılıyor ama futbol ligi oynanıyor. Bunun da bir tek sebebi var. Ekonomisi. Hani basketbol için belki temas var, birebir çok oyuncular oynuyorlar, çok çok yapışık gibi maç içinde pozisyonlar oluyor. Covid tehlikesi fazla denebilir ama futbolda da aynı risk geçerli. Futbolda da defans ve forvetler arasında çok sağlam bir şey var, yakın ilişki var maç içinde. Mesela voleybol ligi çok ilgisiz bir lig. Yani buna baktığınızda hani en oynanması gereken lig voleybol ligi gibi geliyor. Risk açısından en az risk taşıyan. En azından iki takımın sahası belli. Birbirlerinin sahasına geçmiyorlar. İşte 6 kişiyle oynanıyor. Oyuncuların arasında sosyal mesafe var tırnak içinde. O da iptal oldu. Bütün Avrupa'da böyle, bir tek bizim ülke içinde. Mesela Euroleague'de iptal oldu. Hiç beklenmiyordu iptal olacağı. Zaten işte o yüzden NBA için, yani ben NBA'ci biri değilim. NBA basketbolu seven biri değilim. Ben Euroleague basketbolu seven biriyim. Oradaki işte mücadeleye, defansa, Euroleague'deki birebir mücadeleleri falan bayılan biriyim. Yani o yüzden daha gerçek basketbol oynandığını düşünüyorum Euroleague'de. NBA daha böyle bir şov ligi gibi geliyor bana. Bazen denk dışarı seyrediyorum ama Euroleague seyreden biriyim. Fakat niye NBA en büyüğü bu işin? Bu da böyle ortaya çıkıyor. Euroleague hemen iptal etti mesela şeyi. Ligi iptal etti. Bence sonuna kadar oynatması gerekiyordu. Yani bu ligin oynanması gerekiyordu gibi geliyor bana. İptal ederek biraz da tırnak içinde çapını göstermiş oldu. Öyle söyleyelim yani. Ama Avrupa'daki futbol ligleri devam ediyor. Türkiye'de aynısı oldu. Türkiye'de voleybol, basket ligleri iptal oluyor. Futbol ligi başlayacak. Bakalım doğru mu karar vermişler. Ya da yanlış bir karar verildi. İnşallah federasyonun verdiği karar doğrudur. Ve ligde oynanıp hayırlısı da biter. Hiçbir sorun yaşamadan. Kimse bu koronadan dolayı problem yaşamadan biter. Böylece bizim de şeylerimiz, kafamızın arkasındaki sorduğumuz sualler de veya sormamız gereken şeyleri de biz haksız çıkarız. Yani onu demek istiyorum. Çünkü bana göre bu liglerin ya hepsi beraber oynanacak ya da hiç oynanmayacak diye ben böyle düşünüyorum. Şimdi federasyon bir risk mi alıyor, almıyor mu? Bunları da göreceğiz tabii yani. Tabii bütün şeyimiz, dileğimiz bu ligin hayırlısı bitmesi, Türkiye'deki ligin hayırlısı bitmesi. Ama para işte burada önemli hale geliyor. O yüzden futbolun ekonomisinden dolayı ülkedeki para durumu, ülkenin ekonomik şartlarının şu andaki negatif olma durumu, bütün insanların ekonomik olarak zorluk çekmeleri, 3 aylık sürede alt üst olması, herkesin işinin gücünün, ülkenin ekonomik olarak zor bir dönemde olması. Yani sadece bana 7 kere şey geldi, 10 lira mesajı geldi. Bu biz bize yeteriz şeyinde. 7 kere geldi 10 lira mesajı. Biz de birkaç yere mesaj attık. Kredi almak için veya işte şunu yapmak için. Üstelik de kredi almak için başvurduğumuz bankalar iktidarın söylediği bankalardı. Yani işte bizim esnaf ve sanatkarlar için bir bankanın, kamu bankasına kredi vereceğiz söylendi karşılıksız. Bunu üstelik de Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Ona da başvurduk. Bize kredi vereceğiz söylenen yere başvurduk ama dönmedi bile kimse 2 ay boyunca. Yani hiç kimse bir söylemedi. Ama buna rağmen 6-7 tane IBAN aldık. İşte 10 lira yatırımız gibilerden. Bu da ülkenin durumunu gösteriyor yani. Ülkenin bütün herkes de para sıkıntısı çekiyor. Bu futbolda yansıyor tabii. Zaten kulüpler zor durumdaydı bundan önce. Yani bu yeni bir şey değil. Covid'den önce de futbol ancak ziraat kredisiyle ayakta duruyordu kulüpler. Federasyon ve iktidar bir şey yaptılar. İşte bir kredi projesi hazırladılar. Ve herkes oradan kendini yapılandırdı. Galiba Fenerbahçe girmedi o krediye, yanlış hatırlamıyorsam. Böylece zaten zor bir dönem geçiriyorlardı. Artı bu 3 aylık süreç kulüpleri daha da zor bir duruma getirdi. Bu arada yayıncının Türkiye'deki performanstan memnun olmadığı, yani buradan para kazanmadığı söyleniyor. Yayıncının da durumdan hoşnut olmadığı söyleniyor ama Katarların bizim ülkeyle aralarındaki ilişkileri iyi olduğu için, yani siyasilerle aralarındaki ilişkileri iyi olduğu için hatır gönül bizim ligimizi veriyorlar. Üstelik de bence ederinin çok üstünde bir rakamla veriyorlar yani. Böyle bir dönemde baskı yapıldığı söyleniyor. Yani bizim bu paraları vermemiz için mutlaka ligin oynanması gerekiyor gibilerden. Ve bunun da ilk sebep olduğu söyleniyor. Yani ligin oynanmasında ekonomik durum. Benim anladığım bu işten yani. Mesela işte bu geçen gün beni aradılar Dijitürk'ten. 3 fotoğraf şey olmuş. Dediler ki yayını kesmemek için işte ödeme yapar mısınız falan. Ben de şey dedim onlara. Sizin bize ödeme yapmanız gerekmiyor mu dedim yani esasında. Siz de bize borçlusunuz. Niye dediler biz size borçluyuz? Arayan yani şeye, bu işe bakan kıza, tahsilat yapmak isteyen kıza 3 ayda ligi vermiyorsunuz dedim. Bunu da biraz da söylemek istiyorum. Bunun kayıtlı olmasını istiyorum sizde. Çünkü ileride yani bu konuyla ilgili insanlar şeyleri de bulunabilir dedim. Yani hakkını aramak da isteyebilir. Siz 3 aydır ligi vermiyorsunuz. Fakat biz sizden bu parayı istiyorsunuz bizden. Yani benim 3 aylık faturamda bu da var dedim. Türkiye Ligi'nin spor paketi de var. Ama yayın yok. Hiçbir ligi vermiyorsunuz. Yani ne basket şey veriyorsunuz. Siz bize borçlu değil misiniz? Dedik ki haklısınız ama başvurduğunuzda erteliyoruz dedi. Yani o 2 ayın eksik alıyoruz dedi. Peki başvurmazsak ne olur dedim. Başvurmanız lazım dedi. Yani bu orada kayıtta var benim bu söylediklerim. Yani ben orada size lütfen aklıma gelip söylemesem ertelediler bizim şeyimizde. Yani biz bu 3 ay için tam fatura ödeyeceğiz ama ondan sonraki 2 ay için şu anda 2 ay dediler onlar. 2 ay için şey yapacağız. Fatura o spor paketini düşecekler. Peki dedim bunu bizim söylememiz yerine sizin arayıp müşteriye söylemeniz gerekmiyor mu dedim. Yani mesela şimdi beni arıyorsunuz diyorsunuz ki işte 3 aylık bize borcunuz var. Bunu ararken siz bilmiyor musunuz dedim. Mesela sizin bize borçlu olduğunuz, yani spor paketi olanlara borçlu olduğunuzu. Ben de bunu dedim böyle tane tane anlatıyorum. Çünkü bu dedim haksız bir uygulama yani. Nasıl bizi arayıp borçlusunuz diyeceğinize diyorsunuz şey de demeniz lazım dedim. Yani bilgime biz size borçluyuz. 3 aydır yayın veremiyoruz. Bunun karşısında şöyle bir yol bulduk. Böyle yapacağız deyip önce sizin bize anlatmanız. Yani illa bizim bize başvurmamız gerekiyor falan. Buradan şu gözüküyor. Herkes para peşinde. Yani Dijitürk de para peşinde. Bu kriz herkesi etkiliyor. Bence daha kurumsal bir aramaları lazımdı ve onların aramaları gerekiyordu. Neyse, sonuçta arayanların hepsini erteliyorlar. Siz aranızda da varsa ya spor paketine üye olup fatura ödeyen ve başvurmayan, aklınızda olsun. Ben çünkü dedim bunu anlatacağım dedim yani bu konuyu. Bilsin herkes diye anlatın tabii. Bizim için bir sorun yok dediler. Yani başvurduğunuzda Diş Türkiye şey yapıyorlar. O vermedikleri süreyi başka bir yerden telafi ediyorlar. Bu özeti, yani bu anlattığım özeti şu. Bütün dünyada bu virüs var. Bütün dünyanın ekonomisi bir şey gidiyor. İşte İtalya'da 5-6 şehirde insanlar ekonomik durum protesto ettiler. Hükümeti protesto ettiler. Amerika'daki olayları biliyorsunuz. Yani onların da sebebi büyüdü olaylar. Ekonomik sebepler çok öne çıkmaya başladı. Bu bizi de etkiliyor tabii. Bizim ülkenin durumu da zor. Ve bu karambolde futbolun oynanması belki de herkesi bir sürü konuda rahatlatacak. Yani hem bir konsantrasyon futbola kayacak herkesin konsantrasyonu. En azından bu ekonomik zorluk çeken kulüpler şey paylarını alacaklar. Yayıncı federasyondan. Yayın şey, çünkü federasyonda da para yok yani. Şimdi iddia yok, bahis yok, spor tuta yok, oradan gelen gelirler yok. Bunlar büyük bir gelir esasında yani. Daha sonra İbrahim Altınsay'la bir bağlantı kuracağız. İbrahim Altınsay bu televizyon ekonomisinin yayıncılığı, televizyonlardaki işte liglerin yayınlanması, maç ve naklen yayın ekonomilerinin en iyi bilenlerden bir tanesi Türkiye'de. Belki en iyi bilen diyelim. Ondan bu şeyi öğrenelim. Yani yayıncı memnun mu değil mi, karşılığını alıyor mu bu verdiği paranın filan, bunları öğreneceğiz İbrahim Altınsay'dan. Bilen birine soralım. Herkesin bir görüşü var. Benim de var tabii bu konuda bir görüşüm ama İbrahim Altınsay uzman gibidir yani. Onun için İbrahim Altınsay'la konuşmakta fayda var. Bu şimdi iddiadan para gelmiyor, bahisten para gelmiyor. Yani bakanlığın da parası yok şu anda. Spor bakanlığının da parası yok. Yani onların en büyük gelirleri işte sporta da geliri, bahis geliri, iddia geliri filan. Ama oynamayacağı maçlar, onlar da gelmiyor. O yüzden federasyonda da para yok yani. Hani oraya gönderemiyorlar. Mecburen ligi oynatıp işte Katarlılardan parayı alacaklar. Pardon yani Katarlılar parayı verecek, onları kulüplere dağıtacaklar. Yani öyle gözüküyor. Her şekilde ligin son haftaları çekişmeyle geçecek yani. Çok ilgi görecek büyük bir ihtimalle. İnsanlar futbolda özlediler şu anda. Ben görüyorum yani sosyal medyada falan. Mesela Alman ligi falan seyredilme oranı Türkiye'de çok arttı. Çünkü tek o lig oynanıyordu bir ara. Herkes oradaki maçları seyrediyordu. Yani maç sevenler, maç hastaları reytingi de ikiye katacaklar gibi geliyor son haftalarda yani. Tabii bunun bir düşünmek lazım esasında. Federasyonun görevlerinden bir tanesi de şu. Yani federasyon yabancı sayısına kafayı taktı ama nedense yani hep bu yabancı sayısı gündeme geliyor. Çünkü yabancı sayısını iki arttırıp iki eksilttiğinizde bir şey yapmış oluyorsunuz. Yani diyorlar ki bak federasyon işte çalışıyor falan. Halbuki bir federasyonun en şey görevlerinden bir tanesi de bu liglere sponsor bulmak olması lazım. Yani para kazandırması lazım takımlara ve lige. Çünkü ligin sponsoru yok yani. Süper Lig diye adı geçiyor ama isim veren kimse yok mesela. Eskiden Spor Toto Süper Lig diye geçiyordu. Şimdi Spor Toto da artık isim adını vermiyor. Yani o da çıktı sponsorluktan. Zaten kupanın sponsoru bir devlet bankası, kamu bankası yani ne olsa onlara yüküyorlar. Yayıncı yok. Yayıncıya fatır gönül yayıncıları var. İşte Katarlılar bizim hükümetle onun iyi ilişkilerinden, bizim ülkedeki iyi ilişkilerinden. Zaten kupayı veren yakın bir medya iktidarı yani o da hatır gönül veriyor yayını. Ben kupa yayınlarından para kazandığını falan düşünmüyorum yayıncının yani. Aynı ligdeki yayıncı olduğu gibi. Hani lig eğer gerekli yayıncıyı memnun etmiyorsa ligin şeyi şartları, kupanın şartlarını hiç memnun etmemesi lazım. Buna hep hatır gönül de gidiyor. Ama şu net yani Nihat Bey'in ve arkadaşlarının, federasyonun bu ekibin içine, federasyonun kuruluş şekline bakıyorsunuz. Genelde hepsi liyakat üstüne, sadakat liyakat diyoruz ya işte. Liyakat üstüne seçilen pek yokmuş gibi duruyor yani ekibin içinde. Bence buraya ciddi uzmanlar sokması lazım. Çünkü bu ligin bir şekilde satılması lazım. Yani isim hakkının, sponsorlar bulunması lazım. Esas sorun bu. Aksi halde ilerki senelerde de bunun şeyini çekeceğiz çünkü. Şimdi deniyor ki yabancı sayısı azalsın. Ben tahmin etmiyorum yani yayıncı kuruluşun böyle bir şeye pek edeceğini. Çünkü maalesef bu sistemde yani son 3-4 senedir çok yerli oyuncu yurt dışına gitti. Hem de önemli takımlarda oynuyorlar yani. İsimlerini tek tek söylemeyelim. İşte Çağlar var, Merih var. Galatasaray'dan giden oyuncular, Almanya'ya giden oyuncu var. Genç stoper var. Bir sürü oyuncu var yani giden. Gitmek isteyen de oyuncular var. Ozan işte söylemek istediğim oyuncu. Yeni sistemde yani Türk oyuncu fazlaştı mı? Yabancı sayısı azaldı mı biliyorsunuz yani. Türklerin şeyi artıyor. Örneğin Tarık Çamdal. Bugün Tarık Çamdal'ın fiyatını belki defans kuruyorsunuz yani. Onu aldığınız bonserviste komple bir defans kurabiliyorsunuz. Türk oyuncunun fiyatı artıyor. Zaten hiçbiri de o zaman yurt dışına gitmek istemiyor. Yani burada o kadar rahat imkanlarla para kazanıyorlar ki. Diyor, ben niye gideyim diyor. Bu sistemde yani bu son dönemde 14 yabancı 14 yerli sistemde burada yer bulamayan oyuncular. İşlerinde oynama arzusunda olanlar ve challenge'a hazır olanlar yani bu şeye hazır olanlar çıkıp kendimizi ispat edelim diyen oyuncular yurt dışına gidiyorlar ve de oynuyorlar yani gayet de başarılı bir şekilde. Bir sürü oyuncu var böyle oynayan. Şimdi yerli oyunculara dönüldüğü zaman yerli sayısı arttığında Türkiye'de maçlara seyirci getirecek yani cazip oyuncu sayısı çok az. Yani ben şu oyuncu için maça gideyim bunu seyredeyim diyeceğiniz oyuncu sayısı az Türkiye'de. Bu bir sıkıntı yaratacak yayıncı kuruluş için. Bence seyirci sayısına da bir düşüş olacak yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü şunu kabul etmemiz lazım. 30 yaşlarında da olsa, 30'dan sonraki yaşlarda da olsa Türkiye'ye gelen önemli oyuncuların bir seyircisi oluyor yani Türkiye'de. Bir karşılığı oluyor yani. Bunu kabul etmemiz lazım yani. Yani mesela Gomis Garcia kaç yaşında gelmişti ama Türkiye'de ciddi bir şeyi vardı. Bir reytingi vardı yani. Buna Drogba'yı katabiliriz. Buna ayrıca şu anda 5 yaşlı oyunu Atiba'sı var. İşte Quaresma'sı var. Yani Quaresma erken yaşta gelmişti gerçi ama bu her takım için geçerli. Bütün yıldız oyuncular özel bir seyircisi oluyor. Buna önceki senelerde örnek olarak Alex'i koyabiliriz. Veya diğer yıldız oyuncuları koyabiliriz. Simao gelmişti, Beşiktaş'a Guti gelmişti. Yani oynamasa bile bu çocuk bu adamların bir şeyi oluyor Türkiye'de. İnsanlar sırf bunları görmeye maçlara gelen seyirci oluyor. İşte Fenerbahçe'de mesela Gustavo diye bir oyuncu var. Çok da iyi bir oyuncu. Onun kendine has bir seyirci grubu oluşuyor. Türk oyuncularda bu pek fazla olmuyor. Son dönemlerde böyle oyuncu da pek çıkmıyor. Çıkanlar da zaten yurt dışına gitti. Ama buradan da sıkıntı yaşanacak gibi geliyor bana. Yani bu geçişler, yerliden yabancı, yabancıdan yerliye geçişler, federasyon daha bir vizyona karar vermesi lazım. Yani şu anda baktığınızda bu 14 yabancı, 14 yerli sisteminde esasında istediğiniz kadar yerli oynatabiliyorsunuz. İstiyorsanız 28 yerli oyuncuyla sözleşme yapabiliyorsunuz. Kimse size karışmıyor yani. Sadece yabancı sınırı var. 14 yabancı deniyor. 15 yabancı ile yapamıyorsunuz. Aksi halde lisansını donduruyorsunuz. Mesela bu sene Galatasaray'ın stoperi şey olmuştu. Sakatlanmıştı. Galatasaray dondurma zorunda kaldı. Onun yerine başka birinde sözleşme yaptılar. Lundema ile. Nakatomo için aynı şey geçerli. Bundan önceki iki şampiyonlukta payı çoktu. Ama donduruldu lisansı. Mesela oraya galiba şey aldılar. Şimdi ismini unuttum oyuncunun. Söylerim biraz sonra aklıma gelir. Lisansını dondurdular başka birine lisans çıkardılar. Yani böyle baktığınızda isterseniz ama 20 yerliyle oynayabiliyorsunuz. Kimse size bir şey demiyor. Bir de böyle bir durum var yani. Fakat nedense bu yerli sayısını fazlaştırın diyen kulüpler, takımlar da hepsi 10 yabancı ile 11 yabancı ile oynuyorlar. Hepsi 14 yabancı ile sözleşme yapıyorlar yani. O bakımdan bence burada da bir sorun yaşanacak gibi geliyor bana. Yani ben bilmiyorum hangi, bir kere kulüplerin ekonomik olarak da yurt dışına oyuncu bulmaları daha rahat yani. Daha oradan uçsa kiralık yöntemiyle işte yıldız oyuncuları veya yıldız adayı oyuncuları bir şekilde kiralayıp bir sene iki sene oynatabiliyorsunuz yani sadece maaş karşılığında. Öbür türlü yerli oyuncuların parasının artması demek, yabancı sayısının da azalması demek bence ekonomiye bu da ciddi olarak negatif katkı verecek gibi geliyor bana. Hani bunların da bir daha düşünülmesi lazım yani. Benim düşüncem bu. Sonuçta İbrahim Altınsay'a bunları da soracağım bağlandığı zaman programa. Yani bu önümüzdeki 2 sene, 3 sene Türkiye'de her iş kolunu beklediği gibi yani bütün sektörleri beklediği gibi bir futbolda bir sıkıntı bekleyecek. En azından kulüpler sokağa para atamayacak tabii ki kesin. İşte bugün son mesela Beşiktaş'ın bulduğu bir sponsorluk anlaşması var yaptığı Beko'yla. Zaten eski sponsoruydu. Kulübü mesela çok rahatlattı yani. Bu bir bence başarılı bir şey yani. Alınacak bir oyuncudan veya transfer alacağınız bir yıldız oyuncudan daha büyük bir transfer, bir sponsor transfer etmek. Federasyonun da biraz bu yoldan gitmesi lazım. Oradaki iş adamlarının çevrelerini kullanıp veya kendi şeylerini, etki alanlarını kullanıp futbola mümkün olduğu kadar şey kazandırmaları lazım. Para koyacak insan kazandırmaları lazım. Kulüplerin bir şekilde ekonomik zorluklarını bu şekilde gidermeleri lazım. Yani aksi halde çünkü herkes yapar bu işi. Yani hiçbir şey yapmayacaksınız. Yani ekonomiyi arttırmayıp, sponsor bulmayıp, kulüpleri rahatlatmayacaksınız. Zaten yaptığınız işi herkes yapar. Sizin orada olmanıza gerek yok. Yani bir 10 kişi seçersiniz bu işlerde az çok anlayan, yani bu şey işinden anlayan, hesap kitaptan anlayan. Zaten UEFA size takvimi veriyor ne yapacağınızı. Herkes federasyon başkanlığı veya yöneticiliği yapar. Biraz bir değer getirmeniz lazım. Artı bir değer kazandırmanız lazım futbola. Benim anladığım bu. Bu hafta inşallah son kere telefonla yapıyoruz. Gelecek hafta orada olacağımızı umuyoruz. Zaten lig de başlıyor. Hararetli bir hikayeye giriyoruz yani. İnşallah orada oluruz. Orada yaparız. Hayat normalleşiyor. Yani normalleşme çalıştırmamız, bizim de çalışmamız lazım. Yani uymamız lazım. Yeni Covid'de hayata tedbiri elden bırakmadan tabii tekrar yaşamaya devam edeceğiz. İbrahim Altınsay konuğumuz olacak işte. Demin yayın başlangıcında konuştum. Bir toplantısı vardı. Toplantı biter bitmez yayın alacağız. Ona çok onun uzman olduğu konuları birkaç şey soracağız bu yayıncılık konusunda. Mesajlar geliyor. Diyorlar ki hep negatif bir şey veriyorsun. Pozitif bir şey yok mu diyorlar. Vallahi bizim taraftan pek gözükmüyor. Ayrıca pozitif olma gibi bir durumumuz yok yani. Sadece düşündüğümüzü söylüyoruz. Çünkü yani Euroleague'de Avrupa'da Euroleague bile iptal olduktan sonra Türkiye'deki basketbol ligi, voleybol ligi iptal olması ama futbol liginin devam etmesi akla hep ekonomiyi getiriyor. Yoksa bence ülkedeki basketbol liginin çok erken iptal olduğunu düşünüyorum ben. Yani bence o kararı biraz daha beklemeye lazımdı vermek için. Basketbol Federasyonu için söylüyorum. Euroleague'i iptal etmesi de ilginç. Çünkü madem orada bütün ligleri oynatıyorsunuz, Şampiyon Ligi'ni oynatmak istiyorsunuz, o zaman basketbol ligini niye iptal ediyorsunuz yani? İbrahim Altınsay merhaba. Alo.
Alo.
İbrahim Altınsay merhaba, iyi akşamlar.
Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
Ya şimdi biz hepimiz konuşuyoruz. Herkes de fikrini söylüyor ama bence burada konuşması gereken birkaç kişi varsa biri sensin. Bize şeyi anlatabilir misin? Şu yayıncı memnun mu değil mi bizden? Ya da bu lig niye oynanıyor? Bunun ekonomik şeyi ne kadar? Ligin oynanmasındaki ekonomik sorunlar ne kadar? Yani bu kararın ne kadar etkiliyor? Ve teker teker soracağım. Daha sonra şeyi soracağım. Bu yerli oyunculara dönersek ligde seyirci düşer mi? Rating azalır mı? Yayıncı kuruluş buna etkilenir mi? Önce şeyden başlayalım istiyorsan. Yayıncı kuruluşun rolü nedir bu oynanma kararında?
Vallahi yayıncı kuruluşun rolü nedir? Öncesinden düşünmek lazım ama pay şirketlerinde rolü nedir? Onu da bir değerlendirmek lazım. Zaten bu salgın olmadan önce de yayıncıyla bir problem vardı. Yani yayıncı diyordu ki ben buna verdiğim paranın karşılığını abonelikten çıkaramıyorum.
Niye çıkaramıyorsun sence? Sen bu işte bir uzmansın yani, en iyi bilenlerden biri.
Evet, niye çıkaramıyorsun? Şimdi onun bir zaten ben size dolar endeksi veriyorum ama aboneliği tek Türk lirası satıyorum diyordu. Burada da bir haklılık noktası var tabii. Ha, niye çıkaramıyor dersen o zaman genele bakmak lazım. Çünkü yayın haklarının değeri futbolun kalitesiyle tamam bağlantılıdır ama birinci derecede o ülkenin milli geliriyle ve insanların, futbol severlerin, spor severlerin alım gücüyle bağlıdır. Yani yayın hakları sonuçta alıyorsunuz, sonra da abonelik satıyorsunuz. Aboneliğin de ekonomik olması lazım. Fakat Türkiye'de rekabet yüzünden, biraz da baskılar yüzünden yayın hakları, TV televizyon hakları diyorum, gereğinden daha fazla değerliydi. Ve bu yayıncı kuruluşları hep şimdiye kadar sıkıntıya soktu.
Değerli derken yani daha net söyler misin? Şey parası mı fazla? Yayın parası mı fazla yani?
Yayın parası fazla. Bir de dövize endeks olduğu için enflasyon karşısında, yani dövizin değeri artması karşısında her zaman sıkıntıya giriyorlar. İkincisi, yayıncı kuruluşlar bunu kitleye yayamadılar. Yani 85 milyon olan nüfusu olan bir ülkede, hani sizin aboneliklerinizin bu işi, verdiğiniz parayı karşılaması için 5-6 milyona çıkması lazım. 5-6 milyona çıkmak için de fiyatın işte o milli gelir alır gücü var ya, ona uygun olması evet. lazım. Pahalı kaldı. Bir tarifeler değişti, şunlar değişti. Hep üstünde kaldı ve yayıncı kuruluş sıkıntıya girdi. Bu birinci nedeni. Yani salgın olmasaydı da yayıncı kuruluş sıkıntı diye zaten biliyorsun. Devamlı.
Peki ama bu o zamanlar Rıdvan Dilmen olsun, Göksel Gümüş de olsun, Demirören olsun hepsi şey dediler işte. Bu lig bu kadar etmiyordu ama Sayın Cumhurbaşkanı araya girdi. Katarlılar da hatır gönül bu ligi aldı dendi. Yani sonuçta işte onların da bir şeyi var. Alması lazım.
Hatır gönülle gidemiyor artık. Çünkü ekonominin kendi gerçekleri var. Bir de şu var, yani bu ekonomi kuralına göre yaptığı zaman İngiltere'de Premier Lig yayıncıları bu 8 kalan 9 hafta artık mal özürlü defoludur. Bana 330 milyon sterlinimi geri verin dedi kulüplere. Sözleşme gereği. Sözleşmelerde böyle maddeler var. Yani ben mal alıyorsam bana tam teslim etmek zorundasın. Eksik teslim ediyorsan o eksik kısmını bana geri ödemen lazım dedi.
Defolu derken oynanmadığı için mi söylüyorsun? Bir ara verildiği için mi söylüyorsun?
Hayır, oynansa bile bunlar seyircili. Ben bu kadar ilgi çekemem. Bu seyircili sıkıştırılmış haftalarda bu aboneliklere satamam diye düşündüler.
Aynı şey bizim için de geçer.
Bizim için de geçerli tabii. Ama orada kulüpler kabul etti. Gelecek 2 yılın gelirinden bu düşülecek. Şimdi bir de üzerine salgın binince artık bu rakamlar bilemiyoruz. Yani ileride ülkelerin ve bizim ülkemizin milli geliri ne olacak? Gelişme oranı ne olacak? İnsanların alım gücü ne olacak? Bu parametrelerine hiçbir oluşmadı. Bu parametreler oluştuktan sonra diyeceğiz ki bu ancak yayıncı kuruluş şu kadar verir. Çünkü aboneliği bu kadar satar. Şimdi burada bir feodal bir kafayla bu pazarlandığı için, abi işte hamileli tutulmaz usulü pazarlandığı için başka bir hata da yaptılar. Şimdi bin ne veriyor? Sadece bir TV yayın hakkına veriyor değil mi? Ama evet. Yayın hakları çok çeşitlendi. İnternet yayın hakkı var, işte video istek üzerine yayın var, bahisçilerin yayınları var, tek tek başların yayını var. Bu yayın haklarını çeşitlendirip bu yayın haklarından elde edecek geliri maksimize etme gibi, azemileştirme gibi rasyonel bir politikaya hiçbir zaman gidilmedi. İnşallah bundan sonra gidilir. Onun için iş her şeyde olduğu gibi, yani futbolcu bonservisleri, futbolcu ücretleri olduğu gibi bütün dünyada tıkanmış durumda. Yeni parametreler oluşacak. Bakalım göreceğiz onu. O parametrelere göre yeni rakamlar oluşacak. İnşallah o rakamlar üzerinde sağlıklı bir ilişki olabilir. Çünkü yayın haklarının çeşitlenmesi lazım. Yayın haklarının her alanda 7-8 tane yayın hakkı var şimdi bir maçın. Onların hepsinin en azami ve sağlıklı çalışır anlaşmalara bağlanması lazım. Belki koronanın tek faydası bu bizi ayaklarımızın üstüne gerçeğe dayalı yeni toprakta yeni fidanlar yetiştirme yönünde olacak. Mesela bilmiyorum yayın hakları konusunda başka sorunuz varsa yapmayayım ama bahis konusu var mesela çok önemli.
Yok, ben de şimdi ona gireceğim işte bahis, toto ve iddia konusuna gireceğim spor toto. Yani anlatırsan sevinirim.
Şimdi bizim ülkemizde tekel, spor toto, o pazarlama şirketlerine bu hakkı belli yüzdelerle veriyor. Başka ülkelerde yani bahis şirketi kurabiliyor. Ama bütün bu bahisin üzerine dönen, bence bu maçların seyircisi oynanmasına da isteyen birinci derecede bahis şirketleriydi. Çünkü bu 2,5 kayı hiçbir şey yapmadan geçirdiler. Ne bileyim işte Belarus'taki, işte ne bileyim Porto Rico'yu, bir ikilik vardı biliyorsun. Onlara idare ettiler. Ama şimdi bu bahisten oluşan dev hasılatlar, bir kursan da kontrol ettiğin zaman 2-3'e katlanacak hasılatları yaratan kulüplerin isim hakları. Kulüpler bu isim hakları karşılığında nedense gerektiği kadar şey alamıyorlar, haklarını alamıyorlar.
Özellikle yani şeyden mi alamıyorlar? İddia şirketlerinden mi alamıyorlar?
İddia şirketlerinden değil, önce spor toto'dan almaları lazım.
Spor toto'dan evet.
Bir de bu geliri paylaştırması lazım. Çünkü bu şey en sonunda bütün gelir toto'ya gidiyor. Ama spor toto'da bazı kulüplerin göğüs sponsoru yapıyor. Kulübe kale arkasına sponsorluk yapıyor. Hiç bu eşit kulüple, yani yayın hakları kadar bile bir eşit dağılım, başarıya endekste dağılımda söz konusu değil. En azından şu 8 hafta oynanacak ya Türkiye'de seyircisizliği yüzünden kulüplerde olduğu kayıpları ödemesi lazım spor toto. Değil mi?
Yani, peki spor toto şeyden niye gitti mesela İbrahim Altınsay? Bu ligin isim hakkı ondaydı. Spor toto Süper Lig'di. Bu gitti. Onun sebebi ne?
Şimdi ligin şey kim? Sponsoru?
Yok, Süper Lig'de geçiyor. Eskiden Spor Toto'ydu.
En azından lige bir şey vardı. Yani kimse olmuyordu. Herkes futboldan çekiliyordu. Sponsor da devlet tekeli zaten. Kamu kuruluşu. Sen ol bari dediler.
Yani o da gitti çünkü şimdi. O da olmadı.
Ya zaten ekonomik temelde kurmadığınız zaman herkes çekilir. Sonuçta boşa ben para diye düşünüyor herkes.
Peki ama İbrahim Atlı sen şimdi bu konuları hep yıllardır anlatırsın. Yıllardır anlatırsın. Bu yayıncılık konusunda da çok, hakikaten çok bilgilisin. Yani bizim yediğimiz yemeklerde falan da anlatıyordun sen. Biz hep konuşuyorduk. Federasyonda böyle birisi yok mu yani? Bu işe bakacak, bu işi böyle yönlenecek biri yok mu? Niye böyle bir isim konuyorlar federasyon?
Federasyonda futboldan anlayan biri var mı onu söylesene?
Hayır ama zaten buradan çıkıyor problem. Ben de aynı şeyleri söyledim ilk bölümde yani. Bir genel bir yönetim kurulu seçiliyor ve bunlar sadece yabancı seslerini çıkartalım diyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Bunları pazarlayacak birinin olması gerekmiyor mu federasyon içinde sence? Koskoca
değer limiteti yönetim kurulu 3 kişidir. CEO, bir financial director, bir şeyler. Bu böyle yönetilir. Zor bir şey değil yani. Projeleri var. Alırsın kendi ülkeni uygularsın ama niyet bağımsız, ekonomik temelde işleyen bir işleyiş yapacaksan hepsi dersin ki bizim rakamımız bu. Kulüpler dersin ki rakam bu kardeşim. Bunu idare edeceksin. Para gidersen spor topluyor. Bütün kulüpler der ki biz bizim haklarından aynı yayın hakları gibi şöyle şöyle şöyle paylaşım istiyoruz. Bunlar çok basit ama bağımsız ve ekonomik temelde bu iş yürüyecek mi yürümeyecek mi? Başta verilecek cevap bu. Oraya cevap verilecek cevap bu.
Yani çünkü benim gördüğüm bu konularda hiç kimse akıl şey oynatmıyor. Yani federasyonun sponsoru, ligin sponsoru yok mesela. Olması gerekmiyor mu yani? Bunu kim bulacak? Kimin görevidir bu? Lige sponsor bulmak. Mesela kupanın sponsoru banka, kamu bankası.
Pazarlama bölümünün görevidir ama gelen sponsorluk neye dağıtılıyor? O da belli değil. Milli maçlardan elinden ileriden neye dağıtılıyor? O da belli değil.
Şimdi mesela yani, deniyor ki bu esasında bir reklam arası verip 3 dakika sonra son 20 dakikada seninle konuşmak istiyoruz müsaitsen. Çünkü bir de şimdi üstelik bu yerli oyuncu, yabancı oyuncu konusu var. Bu nasıl yansıyacak? Bunu da şimdi mesela senin söylediklerini başka biri anlattığı zaman insanlar kale almıyorlar. Diyorlar ki ya bunlar böyle konuşuyor ama sen bu konuda çok iyi bilen birisin yani. O yüzden ben sana ısrarla soruyorum. Yani bu federasyonun böyle bir bölümü yok mu? Sponsorluk bulmak gibi bir bölümü yok mu? Marketing bölümü falan.
Var tabii, olmaz olur mu?
O zaman orada da mı yani bu iş yapabilecek insanları mı seçmiyorlar? Yani o da mı hatır gönülle gidiyor yani?
Valla bu iş bağımsız. Bu işi liyakatla yapacak birimler tarafından yönetilmesi lazım. Ama şu kolaya kaçılıyor. Deniyor ki bu yaptığın zaman yayın haklarından $300 milyon gelecek. Ya biz hallederiz merak etme, $500 gelecek. Ertesi gün kriz. Ama o yanda mesela bazı şirketlerin yayın hakları, yok işte VOD yayın hakları, internet yayın hakları. O korsan ortada dolaşıyor. Orada su akıyor. Kimse oraya bir baraj kurup onu gelire çevirmeyi düşünmüyor. Bu bilgi, vizyon ve şey meselesi, bağımsız idare meselesi.
Peki bu futbolun benim gördüğüm kadarıyla iflas etti futbol yani. Bakanlıkta da para yok çünkü iddiadan, bahisten gelir gelmiyor, Spor Toto'dan gelmiyor. Orada da para yok. Bu nasıl olacak bu önümüzdeki seneler? Yani ne tahmin ediyorsun sen?
Parametreler, kültürsel tahminlere göre senaryolar yapılacak. Nereden başlayacaksa oradan başlayacak. Ama dünyada da aynı sorun. Şimdi istersen reklam arası sonra mı konuşuruz, şimdi mi konuşuruz?
Sonra konuşalım. Peki mesela sen diyelim ki yarın sabah o konuşmayı biri dinledi ve dedi ki ya İbrahim Bey biz seni unutmuştuk. Gel sen şu bölümün başına geç. Böyle bir şey geçtin dedim. Ne yaparsın mesela ilk iş? Yani bu bölümü sana verdiler. Radyoda anlatıyordun. Hadi gel bakalım yap dediler. Ne yaparsın? İlk nereden başlarsın?
Ya şimdi büyük bir Merkez Bankası tahmin yapıyor. Birçok kuruluş şirket tahmin yapıyor. Ben de bir projeksiyon yaparım. 2020 sonunda bu olur. Kötümser. 2020 sonunda bu olur. Ha, 5 kuruş gelir. O zaman 3 kuruşa göre biz yeniden yapılandıralım burayı. Yani futbol hiç para olmasa oynamayacak mı ülkede? Yani bu milyarlık futbolculara 1000 lira da versin oynamayacak. 6-0 atamaz mısın futboldan? Paradan atıldı. Niye atmasın oradan? Ama bunu global olarak yapmak lazım. Federasyon diyecek. Bundan yarından itibaren bu kadar bir futbol nekolojisi. Buna göre kendinizi hazırlayın. Hazırlayamıyorsunuz. Lütfen bu alana ters edin diyecek. Bu kadar basit.
Peki futbolun oynanması...
Sürsün ama kriz olmasın istiyor.
Sence bu dönemde ligin oynanması normal mi yani? Oynaması normal mi yoksa oynanmamalı mıydı? Risk var mı? Risk var.
Şimdi herkes buna yeni normal diyor. Ben buna olağanüstü diyorum. Yani geçiş dönemi olmak zorunda. Ha, millet en başta FIFA, UEFA ve başlıca ligler sağlık konusu kontrol altına alındı. Salgın kontrol altına alındı. Biz de kontrollü oynayalım diyoruz. Bir yarım kalan lig var. Zaten yarım kalan ligin 8 haftasını seyirsiz oynadığın zaman o ligin parçası olmuyor. Ona eklenmiş, yanmış bir uzatma devresi gibi bir şey oluyor. Yani arıyorsunuz insanları, antrenman yaptırıyorsunuz, deplasman yok, seyirsiz oynatıyorsunuz. Neyse bu böyle bitsin ama bundan sonraki yeni normali düşünmemiz lazım. Hani bu böyle geçti gitti. Şampiyon oldu, düşen oldu. Bundan sonrayı düşünmemiz lazım. Seyircisizlik cezaydı. Biz cezayı kurallarına getirirsek hem televizyon başında hem seyirci başında statta seyirci olmazsa olmaz giderek. Giremezsin oyun içine. Stattaki seyirci niye önemli? Stattaki seyirci tam oyunun içinde. Faul olduğu zaman bağırıyor. Bilmem ne olduğu zaman oyuna giriyor. Takımına geldiği zaman hareket ediyor. Televizyon başında da biz onlar oradaymışız gibi oyunun içine giriyoruz. Oyunun içine giremediğiniz hiçbir oyunu seyretmezsin. Ya tiyatrosu olsa, sinemada olsa içine giremediniz. Kendinizi özdeşleştiremediniz. Hiçbir şeyin içine giremezsiniz. Şimdi bu seyircilik böyle devam ederse hakikaten futbol artık çok popüler bir oyun olmaktan çıkar. Ha, ikinci konuda şu, ya bütün İngiltere'de olsun, Türkiye'de olsun kahveler açılıyor, pablar açılıyor, barlar açılıyor, ne statlar açılmıyor ben anlamadım.
Ne açılmıyor anlamadım. Statlar niye mi açılmıyor?
Evet. Statta da dersin ki iki bir metre, bir metre, bir metre oraya kapatırsın o koltukları. Yani şimdi maçlar yayınlanacak, kahveler açık. O kahvelerin hepsi kontrol edecek mi? Binlerce kahve var.
Evet bak çok ilginç bir şey söyledin. İstiyorsan
para kazanıyor.
İbrahim Altınsel, bir dakika sonra reklama gidiyoruz. Bu söylediğin çok ilginç çünkü ilk defa sen söyledin. İbrahim Altınsel çok ilginç bir şey söyledi son anda. Dedi ki niye seyirciyle oynatmıyorsunuz dedi. Madem kahvelerde, işte maç seyredilen pastanelerde falan herkes maç seyredecek yan yana oturup sosyal mesafe ayarlayın, seyirci alın stadyumlara dedi. Bu konuyu konuşacağız şimdi kendisinde. İbrahim Altınsel merhaba tekrar.
Merhaba.
Şimdi çok ilginç bir şeye değindin. Şu seyircili işinde oynatılabilir diyorsun yani seyircili maçlar.
Ya şimdi az önce yol durumunu verdi arkadaş değil mi? Ben de kulak misafiri oldum. Her yer yoğun.
Evet.
Yani 1 Haziran'dan sonra her şey normale döndü umarım. Eğer bir kontrollü, bu salgın kontrol altındadır. Vaka sayısı artmaz. Bu şey en azından bu sınırda gideriz herhalde. Yetkililer de öyle düşünüyor. Yani tedavi imkanımız var. Hastane kapasitemiz var. Boşu boşuna. İnsanlara özgürlüğünden yoksun etmeyelim diyor. Kabul edilebilir bir durum. Ama yani her ya serbest futbol statları niye boş? Ben de onu soruyorum. Çünkü neyse mesafe bir koltuk iki koltuk sökersin. Güvenliklerde ona nezaret ederler. En azından giriş çıkış belli. Girer çıkarken ateşine bakarsın. Bilmem nesine bakarsın. Ayırırsın. Hatta elini yüzünü dezenfekte edersin. Maskesini kontrol edersin. Daha kontrole açık yer statlar. En azından bilet kontrolü yapıyorsun. Ha dersin ki herkes gelmez. Der ki İnönü Stadı'nda Vodafone Park işte 10.000 kişi, 15.000 kişi alacağım. Önce bir 4 maç var zaten. Kombine sahiplerinin bir kısmını alırsın. Sonra ikinci maçta bir kısmını alırsın. Yani ben bunu anlamıyorum. İngiltere'de yapıyor aynı şeyi. Statlar kapalı. Statların dışında herkes serbest. Pavlarda herkes serbest.
Peki senin
çok kontrol edebileceğin yer statlar zaten.
Tanıdığın insanlar var bu yönetimde. Konuşmuyor musun mesela? Beyin Sport, Beyin'de
yok,
de var
tanıdıkları. Işte ben de 40 yılda bir konuşuyorum. O da senin kanal, bizim kanal sayımız biliyorsun.
Neresi?
Bizim radyo sayılır aynı zamanda.
Ha, radyo spor için mi söylüyorsun?
Ben sporttayım ya.
Peki bir şey, iki şey daha soracağım. Yani bir tanesi şu Euroleague iptal oldu mesela Avrupa'da. Bu kararı nasıl karşılıyorsun?
Vallahi
yani Şampiyon Ligi oynanacak ama Euroleague iptal oldu.
Yani biliyorsun biraz şey Amerika'daki franchise şeyleri organizasyonlara benzedi. Herhalde bir para gelmeyecek. Boşu boşuna uğraşmayalım dediler. Bilmiyorum ki.
Ekonomik yani değil mi?
Evet yani orada ekonomik parametreye bakıyor. Ya bu zarar yazacak diyor. Bir dolar zarar yazsa iptal ediyor.
Amerika'da peki bir şey daha söylüyorum. Yerli yabancı konusu biliyorsun. En çok tartışılan konu. Ha, yerli yabancı konusu.
Yerli yabancılar acaba bu yeni normalin ne olacağı konusunda başta FIFA, sonra UEFA, sonra Yedder Federasyon'dan inisiyatif bulması lazım. Geleceği şekillendirmesi lazım. Bunun için de yapacağı en önemli şey transfer bonservis ücretleri, transfer sayısı ve futbolcu ücretlerine tavan getirmesi lazım FIFA. Çünkü kulüpler bunu ödeyemeyecek. Ödeyemediği zaman futbolcu FIFA'ya gidecek. FIFA'nın demesi lazım ki ben en yüksek ücretten daha fazla, en azdan sıfır olmak üzere ücretleri bu kadar indirdim. %50, %75 bonserviste şunu geçemez. Çünkü sermaye olan pompalıya geliyor. 20 milyon, 30 milyonluk transfer yapacak bundan sonra. 50 milyonluk. Lig diye bir şey kalmayacak. Yani kalmıyor zaten. Görüyoruz, süper kulüpler var. Ama lig dediğin mantık itibariyle eşitlerin yarıştığı bir yerdir. Ben o ligin takımıyım. Ben o ligin adamıyım dersin. Yani Fransa'sından bir yola çıkarsa. Bu sınırlamayı FIFA'nın mutlaka getirmesi lazım. Bu geçiş dönemi için bu sınırların gelmesi lazım. Çünkü rakamlar delirmiş ve işsizlik iyice de büyümüş vaziyette. Şu anda mesela İngiltere'de Champions League, ikinci ligde kulüplerin hepsi iflasla karşı karşıya. Dönemezler
olarak. İngiltere'de mi? İngiltere'yi mi aslıyorsun?
Evet.
İngiltere mi?
Çünkü orada zaten biraz bir iki ay ödemedi mi maaşı? Diyorsun kayyuma. Hemen likidasyon, tasfiyeye gidiyorsun. Her yer karşı, her yer karşılaşacak buna. Ama onunla Paris Saint-Germain Icardi'ye 58 milyon lira. Kardeşim nereden geliyor bu para? Nasıl veriyorsunuz? Nereden alacaksın bunu geri? Bunların hepsinin FIFA tarafından sorgulanması lazım. Ama FIFA, UEFA o kadar paraya endeks hale geldi ki aman durumu koyalım. Toplu bir iflata da gidiyor. Veya sadece süper kulüplerin kalacağı bir yere doğru gidiyor bu rakamlarla. Türkiye ligasından da ben hep şunu diyorum. Mesela yabancı, yerli, yaşlı, maaşlı meselesi değildir. Çünkü sınırlamalarla bir şey yapamazsın. Yani o futbola da devamlı sınırlayıcı kural getiriyorlar. Boyun olmaktan çıktı. Yok offside şöyle olur, böyle olur. Ya bırakın teşvik edicisiz muzdur yapın. Yani futbolda ne oldu? Bir geri pas kalktı. Bir offside hizada pasif offside. Futbolu teşvik ettin değil mi? Daha çok hücum oynanmaya başladı. Şimdi tersini yapıyorlar. Biz bile sen ne yapmak istiyorsun? Genç oynamak istiyorsun. Yerli oynamak istiyorsun. O zaman sen gence ve yerliye teşvik ver. Bırak yabancı sınırlarıyla uğraşma. Yaşla uğraşma. Sen altyapıdan geldiğin futbolcuya, yabancı futbolcudan aldığın fondan ödül veriyor musun kulübe? Onu yapmıyorsun. Devamlı sınırlama. Ben genç oynatıyorum. Yok. Genç yabancı transfer ediyorum. Yok. Genç milli olmuş yabancı transfer ediyorum. Teşvik yok. Teşvik olmazsa ne olacak kulüplerde? Kolay yola gidiyor.
Peki hele şimdi yani, böyle bir dönemde mesela yerli seyircinin azalması, yerli oyuncuların parasının artması, işte konuşulduğu gibi, veya yabancı oyuncu beğenme yani adamların bir seyircisi oluşuyor. Yani 32 yaşında oyuncu geliyor Türkiye'ye. 32'den büyük gelmesin diyorlar ama bakıyorsun oyuncunun bir şeyi var mesela. Ne bileyim Gomez geldi mesela Galatasaray'a. Yaşı geç bir oyuncuydu ama gayet başarılı oynadı gitti. Ratingi var. Hayır. Yani. Bunlar daha da kötü etkilemeyecek mi sence bu sınırlamaları yani?
Ya ben sınırlamalara hiçbir faydası olmadığını baştan düşünüyorum. Sınırlamalarla ne yapacaksın ki? Hiçbir şey de yaramaz. Ya yerli 32 yaşındakiler alacak. Yapacağım bir şey yok yani.
Evet, güzel cümle söyledin.
Bakın ya. Nasıl sınırlama kara borsayı patlatırsa sınırlama suyu rakamları arttır. Ama teşvik kulüpleri yönlendirir. Desen ki kulübe ben sana altyapıdan oynayacağın her futbolcunun maaşının 100 milyon, 10 milyon, 20 milyon, 50 milyon ben veriyorum kardeşim. Çünkü sonuçta bu çocuk milli takımda oynayacak.
Peki bu kimsenin aklına gelmiyor mu?
Nijerya'dan futbolcu getiriyorsun. Nijerya genç milli oynamış, Ümit milli oynamış. 20 maç, 30 maç tamam ben sana bunun bu transferdeki bonservis kaç ödüyorsan. Yani ben 500 bin eurosunu ben ödüyorum. Öbür 32 yaşında getiren adama diyeceksin ki zaten federasyon bütün transferlerden fon para kesiyor. Bunu da o fona koyuyorum. Sen Gomez'i getiriyorsun. 1 milyon euro mu verdin? 500 bin euro da bana vereceksin. Fona vereceksin bizi.
Peki bu senin
söylediğin... Gidip teşvik.
Bu koca federasyonda bu kadar insan çalışıyor. Bir kişinin aklına gelmiyor mu bu ya? Yani ya da sormuyorlar mı yani bilenlere falan? Ne oluyor?
Vallahi federasyonu ben kimseye tenzih ederim ama yani bilemiyorum onlara sormak lazım. Yani biz İspanya yıllar önce bir yerli kaleci oynatırsa sana bir yabancı transfer hakkı veriyorum dedi. Görüyorsun evet, İspanya'da çok... kaleci patlamasını. Ya teşvik evet. Ne olur bunlar? İnsanları özendirecekse ki oradan bir fayda görecek ki yönelecek. Çünkü yani... öbür türlü 40 yılda bir çıkan yerli futbolcu da bir anda fiyatı 5'e 10'a katlanıyor. Ben niye onu alayım onun yanında? Altyapıda ona yakın futbolcum var onu oynatırım. O teşvikle daha da geliştiririm işimi.
Peki yayıncının hoşuna gider mi bu yerli sayısının artması, yabancı sayısının azalması?
Altyapıdan gelmiş. Yurt dışından gelse de burada Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta yıldızı parlayacak futbolcuları izlemeye her zaman meyilliyim. Yoksa 30 yaşına gelmiş, 30 yaşına geçmiş, emeklilik için buraya gelen, maçta ayağa çıkan, öbür maçta şey olan, öbür arkadaşlarına patronluk tutuyan, yani kolektife uymayan adamları seyretmek istemiyorum. Zaten onları ben televizyonda seyrediyorum yani. Falcao'yu ben zaten televizyonda seyrediyordum en iyi zamanında. Yani Galatasaraylılar belki seyretmek zevk alırlar ama ben almam yani. Sonuç olarak da yayın hakları abonesi olduğu zaman yayıncı kuruluşa bütün maçlar için abone olur. Anlatabildim mi?
Peki yayıncı memnun olacak mı bu yerli sayısının azalmasından?
Yani sayısının azalmasından.
Evet, azalır mı sayı tabii yani.
Yabancı sayısı azalır.
Yok yok, yerli sayısı artarsa evet, pardon, yabancı sayısı azalırsa tabii, onu demek istiyorum.
Azalır artarsa vallahi iyi yapılan kulüp, iyi yapılanmış kulüpler, sahada iyi oynayan, top oynayan kulüpler her zaman seyredilir. Takımlar her zaman seyredilir.
Yayıncıyı etkilemez diyorsun yani.
Bence yayıncının önemli olması lazım. Yayıncının önemli olan yayıncı en azından bir dünya piyasasına tanıtacağı bir sürü futbolcu olur yani, hani Bein gibi yani alır. Bu futbolcunun röportajını yayın yapan öbür yerlerde de gösterir. Şimdi kim Falcao röportajını şey yaptı ki zaten Avrupa bütün liglerde oynamış. Anlatabildim mi?
Evet.
Yani futbolcu keşfetmek hoştur. Yani, bilemiyorum, o yayıncının da işini şey yaptır. Herkes gelir o araştırır. Onlar röportaj yapmak ister.
Ben sana son bir de kişisel bir soru soracağım. Niye sana böyle bir teklif gelmiyor mesela, profesyonelce şu işin başına geç, yönet bu kısmın başına sen geçti. Yani
benim kendi işim var hayatımı sürdürüyorum.
Hayır, anladım. Mesela
benim bir işim var.
Ya gayet de seninki kendi bir işim vardı. Yani gel bize İbrahim Altınsay yardımcı ol, şu atlatalım şu devreyi falan dense sorumluluk alır mısın yani en azından?
Ya koşullara bağlı tabii önce. Yani tabii hesap verecek bir iş, yetkin değilse onun hesabını vereceksin ama iki türde yetkilerin oynandığı bir şeye girilmez yani. Sen bir proje sunarsın, program sunarsın. Onu yapacaksan da bağımsızlığı ve desteği verirler. Yapamazsan ayrılırsın zaten. Yaparsan devam edersin. Niye olmasın? Olur da öyle bir şey gündeme gelmiyor yani. Sen söylediğin işi söylüyorum. Yoksa ya, tabii ya, biz eski yani. Bizim sadece birkaç fikrimiz var, biraz tecrübemiz var.
Hayır, ben de bu konuda büyük bir eksik görüyorum federasyonda da, bu tip konuştuğumuz konularda. Yani onların hiçbirini ilgilenmiyor. Yani hakikaten federasyonda futbol takip eden kim var dersen yok belki de. O yüzden dedim yani binde bir ihtimal. Yani hani biri bu senin konuşmanı duyar da ya, hakikaten İbrahim Altınsay var şu arayalım da gelsin bize biraz destek versin falan derse diye söyledim yani. Çok teşekkür ederim, sesini duyduk.
Sağ olun, size de iyi yayınlar.
İnşallah başka bir programda yine bu tip fikirlerini almaya devam ederiz.
Tamam, konuşacak konu olursa yaparız.
Çok teşekkür ediyorum. Sevgili eşine de selamlar, sevgiler.
Başüstüne.
O da futbol çok iyi takip eden biridir.
Arkadaşlarına kolay gelsin.
Peki, çok teşekkür, çok teşekkürler
tekrar. Bir yayını yapmak bile.
Sağ olasın İbrahim Altınsay. Çok teşekkürler. Evet. Valla bence İbrahim Altınsay'ın bütün söyledikleri ilginçti. Bilmiyorum siz bunun ne kadarından faydalanacaksınız veya ne kadarı sizin hoşunuza gitti ama yani dinleyenleri kastediyorum. Ama söyledikleri şeyler hepsi ilginçti yani. Futbol Federasyonu'nun ciddi anlamda bu konuda bir yapılanması lazım. Yani bu böyle, gel onu oraya koyalım, bunu buraya koyalım, yönetime de şu 3 kişiyi sokalım, 2 kişi de buradan alalım falan diyerek Futbol Federasyonu yönetimi kurduğunuz zaman işte ortada kalıyorsunuz yani, yapacak bir şey de bulamıyorsunuz. Sadece aklınıza şey geliyor yani, yerli oyuncuyu azaltalım, yabancıyı kaldıralım. Yani yabancıyı azaltalım pardon, yerli oyuncuyu oynatalım ama bunun bir şey olması lazım. Bir yolu yordam olması lazım. Bunları da bize İbrahim Altınsay çok iyi izah etti zaten. İyi ki de bağlandık. Vakti vardı, bağlandı. Ona bir kere daha teşekkür ediyorum. Saatler 19.49. Bu hafta da böyle geçti. Gelecek hafta orada olmayı umuyoruz. Radyoda olmuyor. Radyo Spor'da canlı yani yayında olmayı umuyoruz. Stüdyoda olmayı umuyoruz. Sağlıkla kalın. Evet, ülke normalleşiyor ama bence biraz daha kendinize dikkat edin. Yani en azından işte gerekli tedbirleri alın. Çünkü ben öyle yapıyorum. Normalleşme süresince Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıkla kalın. Gelecek hafta görüşmek üzere.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.